Ayrım 5, sayfa 64. Belki çılgın sözü ona pek uymuyordu. Gerçekten hiçbir zaman kimseye bir zarara dokunmadı. Tersine o herkesten korkuyor ve acınacak bir halde insanlardan saklanmaya çalışıyordu. Bazen yine eskisi gibi aklı başına gözüktüğü de olurdu. Bayan Bao'nun dükkanından veresiye aldığı hiçbir şeyi unutmazdı. Her zaman kenevir çuvalları sattıktan sonra dükkancıya borç olduğu parayı kuruşuna kadar kızı Cama ile gönderirdi. Kenevir çuval dokuma işinde yine eskisi kadar ustaydı ve hiç hata yapmazdı. Tuhaf bir alışkanlığı evine gelen herkesin ayaklarına kapanması ve haftelercesine ağlayıp pıçkırmasıydı. Onu ayağa kaldırmak için en çok uğraşanlar Haytep, Namtan, Baren, Saoana, Su ve Kuyen olurdu. Çünkü evine en sık gelenler onlardı. Önceleri Zam'a şunu veya bunu söylemesini teklif etmek için gelirlerdi. Zam için bütün çabaların umutsuz olduğunu anladıktan sonra ise artık sadece kadını teselli etmek ve cesaret vermek için geliyorlardı. Bir defasında Aytep ona şöyle demişti. Cazoy teyze, bu kadar üzülme. Buradaki insanlar seni ve Cama'yı seviyorlar. Kimse seni terk etmeyecektir, inan bana. Ve Cazoy yine gözyaşlarına boğulmuştu. Kukla hükümete karşı ilk miting yapıldığında katılmaya cesaret edemedi. Buna layık olmadığını sanıyordu. Fakat yürüyüşten az önce sağa ona ve diğer kadınlar gelerek ''Hadi gelsene Cazoy'' diye onu çağırdılar. Zavallı Cazoy o kadar sevindi ki yürürken ayakları ona neredeyse itaat etmiyordu. O günden itibaren tek bir protesto yürüyüşünü bile kaçırmadı ve bu yüzden günün birinde Zam'ın silahının namlusuyla karşı karşıya geldi. O nazik durumda analık otoritesini kullanmış ve Zam'ın silahını iterek onu ateş etmekten alıkoymuştu. Böylece mitingciler yürüyüşlerine devam edebilmişlerdi. Cazoy'un sözde deliliğinin hikayesi bundan ibaretti. Hondat'ta hiç kimse onun aleyhinde değildi. Herkes onu sömürülen sınıftan fakir bir kadın, Zam ve babasını ise sömürücü olarak görüyorlardı. Fakat Cazoy'un içi rahat değildi. Çünkü her şeye rağmen Zam'ın anasıydı ve bu canavarın damarlarında kendi kanı dolaşıyordu. Bütün acılarının sebebi buydu. Buna karşılık Cama'y için mesele çok basitti. O sadece Zam benim kardeşim değil demekle kalmıyor, buna gerçekten de inanıyor ve ona karşı tam bir yabancı gibi davranıyordu. Son derece nefret ettiği bir yabancı gibi. Zam onlara geldiği zaman onunla tek kelime bile konuşmazdı. Birisi onun yanında Zam'ın adını andığı zaman cidden üzülür, acı duyar ve şiddetle karşı çıkardı. Ya devrime katılışı? Damarlarında dolaşan sanki kan değil ateşti. Şimdi Gençlik Birliği adayıydı. Birkaç toplantıya çağrılmış ve bu onun hamaratlığını ve coşkunluğunu daha da arttırmıştı. Dikenli tuzaklar hazırlamaktan siper kazmaya kadar her çeşit işi yapmaya hep hazırdı. Güzel bir sesi vardı ve eski türküleri söylemeyi seviyordu. Bu türküler yaşlılarda Cazoy ile Taçkan'ın başrollerini oynadıkları Zuke temsillerini seyretmek üzere su basmış tarlalardan geçerek Soktung'a gittikleri o şimdi çok uzakta kalmış günlerin hasretini uyandırmaktaydı. Kızının türküleri Cazoy'da de acı hatıraları canlandırır, gözyaşları içinde dinlerdi. Cazoy oğlu Kukla hükümetin insafsız bir ajanı olup anasının kalbini kırdıktan sonra içmeye başlamıştı. O kalp ki oğlu henüz Zam ismini taşımadan göğsünde ona hoş geldin demişti. Ve bu gece de her zamanki gibi içiyordu. Normal olarak içtiği bir bardaktı. Bu gece şişenin mantarını çıkartarak bir bardak daha doldurdu. Ufak yudumlarla içmeye başladı. İşinin üzerine eğilmiş olan Cama'y, bir bardak daha mı içiyorsun ana diye mırıldandı. Yine başladın. Ne olur ana, bir bardak yeter. Dışarıda köpekler havlamaya başladı ve kısa bir müddet sonra birisi kımerce seslendi. Cama'y evde misin? Genç kız arkadaşı Kuyen'in sesini tanıdı. İşini bırakarak ayağa kalktı ve cevap verdi. Evet buradayım. Kapıyı yarıya kadar açtıktan sonra dışarıya avluya süzüldü. Kuyen kızın elini tutarak kendine doğru çekti ve fısıldadı. Haberi duydun mu? Zam'ın burada olduğunu mu? Hayır. Düşman saldırıya hazırlanıyor. Şimdi bütün köye haber vermemiz lazım. Triton'a bir sürü asker yığılmış. Gerillalarımız hazır. Ben demin onlarla dikenli tuzaklar hazırladım. Beni niye götürmedin diye sordu Cama'y. Hayal kırıklığı içinde. Üzülme, daha yapacak çok iş çıkacak sana. Senin legal mücadele gruplarında çalışmana karar verildi. Biliyorsun, birliklerin bir kısmı zamın kumandasında.
Biliyorum, biliyorum.
Dinle öyleyse. Onlara karşı yalnız dikenli tuzaklar ve el bombalarıyla savaşmayacağız. Aynı zamanda gerillalarımıza yardımcı olmak için bir siyasi mücadele de açacağız. Sen şimdiye kadar savaşçı olarak tanınmadın ve askerler seni zamın kız kardeş olarak görüyorlar. Bunun için ikmal ve irtibat işlerini sen üzerine alacaksın. Ben mayın yerleştirmek istiyorum ama, dedi Camay. O işe başkaları görevlendirildiler. Camay bir an düşündükten sonra. Peki öyleyse, madem öyle istiyorsunuz, öyle yaparım. Ama ben gerçekten onlarla yüz yüze gelmekten nefret ediyorum. Zor bir iş bu, biliyor musun? Kuyan kollarını arkadaşının boynuna doladı. Kimse isteyerek onlarla yüz yüze gelmiyor. Ama bu devrim için gerekli. Ve kadrolar senin bunu öfkeye kapılmadan ustaca yapmanı istiyorlar. Kendine hakim olmalısın. Gerekirse askerlerle konuş ve onlara kibar davran. Mecbur kalırsan onlara türküler falan oku. Ne yapman gerektiğini anladın mı? Sana güveniyoruz Camay. Camay dudaklarını ısırdı ve karanlıkta azimle başını salladı. Ayrılırken Kuyen'i kucaklayarak iki yanağından içtenlikle öptü. Nan ve müfrezesinden iki adam, Trong ve Toy, ihtiyar Tudon'un evinde kilitli kapılar ardında ranger elbiselerini giyiyorlardı. Asteğmen elbisesi giymiş olan Nan, üç perdeli meşhur kasketi kafasına geçirdi. Arkadaşları giyinmelerini bitirdikten sonra karşılarına geçip sordu. Nasıl oldum? Çok iyi. Bafi mutlaka kapana girecektir. Trong ve Toy omuzlarında birer Thompson taşıyorlardı. Nan 12'lik koltuğunu çıkartarak şarjürdeki kurşunları saydı. Tamamdı. Şarjürü yine içeri sürdü ve tabancayı kılıfına taktı. Onlara yol gösteren Tan'ın silahı yoktu. Sadece beline bağladığı çizgili bir kuşa büyük bir bıçak sokmuştu. Hadi öyleyse, dedi Nan. Van Tan köyünü geçtikten sonra pirinç tarlalarından Van Hiep istikametine doğru yürüdüler. Köyün girişinde Tan, arkadaşlarına beklemelerini söyleyerek durumu araştırmak için önden gitti. Kısa bir müddet sonra geri döndü. Her şey yolunda, gidebiliriz, diye fısıldadı. Irmak boyunca yürürlerken uzakta Bafi'ye ait balıkçı kulübesinin ışıkları gözüktü. Sular köpürerek ve girdaplar teşkil ederek denize dökülüyordu. Akıntı kazıkları sallıyordu. Bir kazığın ucundaki yeşil fener ileri geri sallanmaktaydı. Dalyanlar bu gece kurulmamış, diye fısıldadı Tan. Kurdukları zaman daima kırmızı ışık asarlar. Yeşil fener hareketli dalgalara korku verici bir ışık saçıyordu. Kulübenin çizgileri her adımda biraz daha iyi seçilmeye başladı. Irmağın içinde sırıklar üzerine kurulmuş büyük bir kulübeydi. Oturma odalarından ölgün bir ışık yayılıyordu. Her balıkhanenin kaçınılmaz kokusu olan balık, deniz tuzu ve acı maniyok kabuğu kokusu burunlarını sızlatıyordu. Tan, Nan'ın kulağına eğilerek, ''Herif burada!'' diye fısıldadı. ''İyi, sen burada kal, biz içeri yalnız gidelim.'' Nan ve diğer iki adam çabuk çabuk ilerlediler. Aldığı kararı hemen uygulamaya alışık olan Nan, peşinde Toy ve Trong olduğu halde doğrudan doğruya kapıya yürüdü. Lataniya'dan örülmüş iki kanatlı kapının önünde durarak kulağını dayadı. İçeride sesler duydu. Fakat ne konuşulduğunu anlayamıyordu. Kapıyı vurdu. Konuşma hemen kesildi. Nan tekrar vurarak sordu. Bay Bafi evde mi? Bir an sessizlik oldu. Sonra saygı uyandırmak isteyen bir ses. Kim var orada? Diye sordu. Kapıyı açın, dostuz. Nan terlikli ayaklarını süreye süreye gelen adım sesleri işitti. Sürgü gürültüyle kalktı ve kapı yarıya kadar açıldı. Fenerin ışığında tombul bir kadın yüzü belirdi. Çekik gözlerini koca koca açarak misafiri görebilmek için feneri yukarı kaldırdı. Nan bu yüzü daha önce hiç görmemişti ama Bafi'nin karısı olduğunu tahmin etti. ''Bay Bafi evde mi madam?'' diye sordu. Üniformaları görünce kadının hemen gözleri parladı. ''Evet baylar, içeri buyurun lütfen.'' Nan işaret parmağını dudağına götürerek yüksek sesle konuşmak istemediğini belirtti. Kadın üç erkeğe yol vermek için geri çekildi. Nan kapıyı ayağıyla iterek içeri girdi. Bu anda soldaki odanın önünde bir perde kımıldadı ve çıplak bir kafa gözüktü. Üzerinde basit bir gecelik olanaya sahibi pırıl pırıl parlayan kafasıyla yağlı, şişko, 50 yaşlarında bir adamdı. Sanki şimdi uykudan kalkmış gibi cansız bakışları vardı. Nan başıyla selam vererek sordu. ''Bay Bafi, siz misiniz?'' Adam ellerini göğsüne kavuşturarak eğildi. Evet, ben Deniz'in bayım. Nan adamın bu itaatkar tavrını iyi bir işaret olarak kabul etti. Sizinle konuşmam lazım. Kendimi takdim edebilir miyim? Bize temel zam gönderdi dedi. Sonra eliyle belirsiz bir işaret yaparak evin arka tarafında kalan yönü gösterdi. Şimdi ilçeden geliyoruz. Biliyorum biliyorum, hoş geldiniz baylar. İçeri buyurun. Lütfen içeri buyurun. Şişman adam misafirleri içeri almak için perdeyi açtı. Büyük bir odada fazla oturulmaktan parlaklaşmış bir tahta peyki ve arkasında üzerinde bir cicibinlik asılı duran koca bir yatak vardı. Üç misafir peykiye oturdular. Nan gözlerini kısarak etrafını gözden geçirdi. Sonra kibirli bir tavırla Bafi'ye döndü. Doğrusu burada çok rahat bir hayat sürüyorsunuz. Bizde bu rahat ve huzur yok. Viet Cong son zamanlarda yine bir sürü korkunç işler yaptı. Ah Değmenim, kime söylüyorsunuz? Sizin ve ordumuzdan diğer bayların geleceğinizi ancak bugün öğleden sonra işittim. Karım ve ben sevinçten deliye döndük. Gece gündüz yolunuzu bekliyorduk. Ya gelmezseniz diye bayağı endişeye kapıldık. Karısına döndü. Git biraz sıcak su hazırla. Sonra bakışlarını kaldırarak komşuları işaret etti. Ordumuzun bayları bütün çevreyi işgal ettiler mi? Tabii, Allah'a şükür. Halbuki ben hiçbir şey fark etmedim. Nasıl da sessizce yapıyorsunuz bu işleri? Sonra dişlerini gıcırdatarak küfretti. Bu sefer gülen biz olacağız. Burada hep bu Viet Cong itlerinin sözü geçiyordu. Ben size her erkek ve kadını tek tek bildireceğim. Onları çok iyi tanırım, biliyor musunuz? Biz de zaten bunun için size geldik Bay Bafi. Çok güzel, çok güzel. Adam ayaklarının ucuna basarak raftan parlak, siyah abanoz bir tablo indirdi. Üzerinde bir paket rubi sigarası ve ejderha resimleriyle süslü bir çay takımı vardı. Paketi açtı ve büyük bir nezaketle sigara tuttu. Sonra mutfağa gitti. Nan sigaranın ucunu baş parmağının tırnağına vurarak düzeltti. Bu arada kadın ocağa bir tencere yerleştirmiş, odaya dönmüştü. Nan'ın dokunacak kadar yanına yaklaştı ve yarı kapalı gözlerle sordu. Bir müddet burada kalamaz mısınız baylar? Sonra çapkınca göz kırptı. Nan şaşkınlığını saklamaya çalışarak "Vaktimiz çok, bir işimiz de yok" diye cevap verdi. "Bir şeyler içmek ister misiniz baylar?" Nan bunu reddetmemek lazım diye düşündü. Kadına göz ucuyla bir bakış fırlattı. Keyifli keyifli sırıtarak halinden memnun bir ifadeyle sordu. "Birkaç karides veya pavuryanız var mı madam?" "Ne yazık ki hayır. Bugün taze bir şey tutmadık. Yalnız kurutulmuş yengeçler var. Ama size şimdi taze ve yağlı bir ördek çorbası hazırlayacağım." Cevap beklemeden mutfağa gitti ve kocasına "Çabuk iki tane ördek yakala" dedi. Kocası çaydanlığa bir göz atarak "Hemen karıcığım" dedi. "Yalnız Teğmen ve diğer baylar için şu suyu kaynatıncaya kadar azıcık bekleyiver. Kaynadı bile zaten." Sonra çaydanlığı odaya götürdü ve kaynar suyu demliğe boşalttı. Kısa bir müddet demlenmeye bıraktıktan sonra küçük çay taslarını doldurdu. Yumuk yumuk ellerini ovuşturarak misafirleri çaya buyur etti. Önce kendisi bir yudum aldı ve memnun bir tavırla bir oh çekti. Sonra misafirleri arkasını dönerek pantolon paçalarını kıvırdı ve birkaç döşeme tahtasını çekip çıkartarak aşağı sarktı. Aşağıda ördekler gaklamaya başladılar. Nan evin altındaki sırıklar altındaki sırıklar arkasından ördek yakalamaya çalışan balıkhane sahibinin yuvarlak ve beyaz gerisine baktı. Adamın bu kadar büyük bir işgüzarlıkla uğraştığını görünce içinde bir öfke dalgasının kabardığını hissetti. Sadece piçin biri olsa iyi diye düşündü. Üstelik de dal kavuk bir piç. Aşağıda ördekler korkunç bir gürültü çıkartıyorlardı. Kadın içeri girmiş, ağzında birkaç Hindistan cevizi lifi olduğu halde kapının ağzına oturmuştu. Adam yakaladığı bir ördeği yukarı uzatınca kadın hayvanı kanatlarından tutarak çabucak bağladı ve yere attı. Adam ördekleri yakaladıktan sonra ırmağa giderek yıkanıp döndü ve kurulandı. Odaya geri geldiğinde renkli bir sarong giymişti. Ensesindeki bir tutam saçı taramakla meşguldü. Bay Bafi, zaman kazanmak için meselelerimizi yemekten önce konuşsak nasıl olur diye sordu Nan. Nasıl emredersiniz Teğmenim? Sizde bu çevrenin bir krokisi vardır değil mi? Şişman adam cevap vermeksizin odayı terk etti ve parmakları arasında tuttuğu bir kuru bambu çubukla geri döndü. Yerine oturduktan sonra bambu çubuğu kucağına koydu ve içinden bir sigara boyunda kıvrılmış bir kağıt çıkardı. Nan kağıdı adamın elinden aldı, açtı ve masanın üstüne yaydı. Toy ve Trong çaylarını bırakarak kağıdın düzgün durması için uçlarından bastırdılar. Nan büyük yapraklı bir okul defterinin çift sayfası üzerine tükenmez kalemle kötü çizilmiş fakat ayrıntılı bir plan gördü. Kağıdın üzerinde evler ve bahçeler görülüyordu. Helezoni çizgilerin tepeleri gösterdiğini tahmin etti. Bafi genç adama bir an korkulu bir bakış fırlatarak kilitli olan kapıya dönüp baktı. ''Sakin olun'' dedi Nan. ''Adamlarımız çevredeki evleri işgal ettiler. Rahatça konuşabilirsiniz. Şüphesiz yarın Hont'a saldıracağımızı da biliyorsunuz.'' ''Evet biliyorum'' diye fısıldadı balıkhane sahibi. Sarongunu toplayarak kartın üzerine eğildi ve nikotinden sararmış parmaklarıyla işaret etti. ''Bu kırmızı çarpı koyduğum evlerde Vietkonglar yaşıyor. Lütfen iyi hakkınızda tutun teğmenim.'' ''Kırmızı çarpı işaretli evler, evet anlıyorum.'' diye tekrarladı Nan. Bafi kirli tırnaklı baş parmağını yeniden planın üzerinde gezdirdi. Burası silahların yapıldığı yer. Bildiğim kadarıyla uçaklar burayı yakıp yıktılar. Fakat Vietcong malzemelerini kurtardı ve başka bir yere depo etti. Burası Hondot mağarası. Buna bilhassa dikkat edin. Geçen sefer buraya sığınanlara karşı giriştiğimiz bütün saldırılar geri püskürtülmüş ve çok kayıp vermiştik. Bu sefer ilk olarak mağaranın yolu kesilmeli ki oraya sığınamasınlar. Nan casus dinlerken tehlikeli herif diye düşündü. Allah'ın belası köpek. Birazdan layığını bulacaksın sen. Bafi her şeyi anlattıktan sonra Nan kağıdı katladı ve adamın sırtını sıvazladı. Görevinizi çok iyi yapmışsınız. Tebrik ederim. Harekat başarıyla sonuçlandıktan sonra şüphesiz iyi bir mükafat alacaksınız. Sonra mutfağa dönerek neşeli bir sesle seslendi. Yemek geliyor mu madam? Tavayı kazımakla uğraşan kadın, şimdi ördekler pişti dedi. Az sonra enfes manzaralı iki büyük tabak dolusu soğanlı ördek kızartmalarını getirdi. Kocası koklamak için tabaklara doğru eğildi ve sonra çabucak öbür odaya girdi. Kolunun altında mavi ejderha markalı iki şişe içki ve ellerinde dört küçük kadeh olduğu halde geri döndü. Tıpanın üstündeki plastik kapağı ısırarak kopardı ve gürültüyle tükürdü. Nan dumanı tüten tabakları süzdükten sonra ansızın Bafi'nin gözlerinin içine bakarak. ''Söyler misiniz bana Bay Bafi?'' diye sordu. ''Şimdiye kadar hiç insan eti yemeği denediniz mi?'' Adam şişeyi tahta sedenin üzerine bırakarak kafasını çekti. ''Oh hayır teğmenim, bir türlü cesaret edemedim. Gerçi yemiş olan baylar son derece lezzetli olduğunu söylüyorlar. Fakat beni bir parçacık tiksindiriyor.'' Nan yarı ciddi, yarı alaycı bir kahkaha attı. ''Ama casusluk mesleği sizi tiksindirmiyor değil mi?'' ''Bu aynı şey değil teğmenim. Eğer insan işini doğru yaparsa hiçbir rizikosu yok. Ben aptal değilim ve kolay kolay yakalayamazlar beni.'' Sonra ellerini göbeğine bağlayarak Nan'ın kulağına fısıldadı. ''Sakın gücenmeyin soruma teğmenim. Siz hiç denediniz mi?''
''Neyi?''
''Şey, insan etini yani.'' ''Ha şu mesele.'' dedi Nan, Toy ve Trang'a bir göz atarak. Sonra eliyle iki adamı gösterdi. ''Ben denemedim ama bu ikisi denediler. Gerçi elime çok fırsat geçti fakat pek hoşlanmıyorum. Ben yalnız ciğerini severim biliyor musunuz? Bir de safra kesesini. Likörle birlikte vereme karşı birebirdir. Peki siz imkan bulsaydınız bir dener miydiniz?'' Adam bir an sustu. Sonra kabak kafasını salladı ve kişner gibi güldü. ''Doğrusunu isterseniz ben hala biraz tiksiniyorum. Ama elime fırsat geçse... Hayır demezdim herhalde. İnsan eti tatmış olan bayların bunu bu kadar övmelerinin bir sebebi olmalı. Peki öyleyse ben size birkaç kilo göndereyim. Yarın elimize geçecektir muhakkak. Nan aklına yeni bir şey gelmiş gibi konuyu değiştirdi. Bir şey unuttum. Size işinize yardım edenler kimler? Balıkçıları mı kastediyorsunuz? Nan hayır anlamında kafasını salladı. Ha evet anladım diye bağırdı Bafi. Hayır hayır hiç kimse yardım etmiyor. Ben kimseyi bu işe sokmamaya dikkat ediyorum. Karımla biz işimizi yalnız görürüz. Nan bu komediye daha fazla devam etmenin bir anlamı kalmadığını düşündü. Öğrendikleri öfkesini kabartmaya yetmişti, artmıştı bile. Toy ve Trong'a bir göz kırptı. Bafi kadehleri yeniden doldurmakla meşguldü. Nan adamın omuzuna dokundu. Evet dostum bu kadar yeter dedi. Senin pis içkini artık içecek yok. Sonra ayağa kalktı ve yüksek sesle. ''Bu aptalca oyuna paydos artık.'' dedi. ''Ben senin teminin falan değilim, domuz herif. Biz kurtuluş savaşçılarıyız ve sizi tutuklamak için geldik, anladın mı?'' Toy otomatik silahını casusa çevirdi. Silah adamın neredeyse göğsünü delecekti. Adamın suratı korkudan karmakarışık oldu ve bağırdı. ''Durun, şaka yapmayın baylar.'' Sen şaka zannede dur. Nan adamın dirseklerini arkadan bağladı. Trong, kibarlığı falan bir yana bırakıp mutfakta donup kalmış gibi duran kadını sertçe iterek odaya soktu. Karı koca durumlarını fark edince yüzleri tebeşir gibi bembeyaz olmuştu. Casus, tek damla içmediği halde gözleri kan çanağına dönmüş, elleri titremeye başlamıştı. Panik içindeki kadının gözleri etrafını görmezcesine bakıyordu. Valtan'a döndüklerinde vakit çok geçti. Tan, casusları iki adamıyla Hondat'a yollamıştı. Toy ve Trong üstlerindeki elbiseleri değiştirmişler ve meyve bahçeleriyle Triton istikametindeki açık arazinin sınırında düşmanı karşılayacakları yere gitmişlerdi. Meyve bahçelerine henüz varmışlardı ki Baren'le karşılaştılar. ''Herifi tutukladın mı?'' diye sordu Baren. ''Evet, şimdi onları Hondat'a yolladık.'' diye cevap verdi Tan. Baren hikayeyi dinlerken gülmekten katılıyordu. Sonra arkadaşlarının koluna girdi. Gelin dedi. Tam Çan demin buradaydı ve bizi her üç adam için bir siper kazmakla görevlendirdi. Siperler ayrı ayrı kazılacak fakat birbirine bağlı olacak. Savunma tertibatları kurmadan bahçelerin kenarında savaşmanın imkansız olduğunu söyledi. Mevzilerimizi sağlamlaştırmadan düşmanla çatışmaya girmememizi ihtar etti. Peki kendisi nereye gitti? Haytep'le birlikte Hondat'a döndüler. Namno ve küçük Diepiker'i götürdüler. Tamçan normal zamanlarda kalender ama görev sırasında hiç şakası yok. Beni de iyi aşladı ha. Baren elinde bir el feneriyle öne geçti ve arkadaşlarını uyardı. Benim ayak izlerimi takip edin ve tuzaklara iyi dikkat edin. Şu anda kazıklara saplanmak hiç de hoşunuza gitmez herhalde. Tan tuzakların yerlerini ezbere biliyordu. Fakat Nan, Baren'in topuklarından gözlerini ayırmıyor. Tarçın elması kuruluğunu geçerken derin bir nefes alarak olmuş meyvelerin hoş kokusunu içlerine çektiler. Arada sırada fazla olgun bir meyve yere düşüyordu. Eğer düşman ikmal yolumuzu keserse yere düşen meyvelerle idare edebiliriz. Bana yaramaz diye cevap verdi Tan. Ben muzları tercih ederim. Daha tok tutar. Daha şimdiden midelerimizi düşünmeye başladınız diye güldü Baren. Benim fikrimi sorarsanız ben yalnız cephanemizin yetişmeyeceğinden korkuyorum. Hele çekirge havanları direnme savaşının başlangıcında kullanılan ve gerçekten de biraz çekirgeyi andıran son derece etkili bir silahtı. Ateş edeceklerinden bile emin değilim. Tecrübe sırasında gök gürültüsü gibi gürlüyorlardı. O tecrübe sırasındaydı. Bakalım düşman karşısında ne yapacaklar? Yine gürlerler. Merak etme. Yalnız cephane konusunda haklısın. Mermimiz çok az. Onun için düşman yakına gelinceye kadar beklemeliyiz. Haytef ve Tamcan düşmanı burada mümkün olduğu kadar fazla oyalamamızı söylediler. Ancak başka hiç çaremiz kalmadığı zaman mağaraya çekileceğiz. Doğru dedi Nan. Son çare olarak çekilmeliyiz. Çok doğru. Mağara savunma için eşsiz bir yer. Mağaranın ağzına eli çekişli bir adam yerleştirsen düşmanın girmesini önlemek için yeter. Bütün işi kafasını çıkarana bir çekiç indirmek. Hepsi o kadar. Onu ben düşündüm dostum. Yalnız ben çekiç yerine bir balyoz teklif edeceğim. Daha ağır çeker. Ondan sonra kim isterse gelsin. Kafaya bir tane. Tamam. Herifin işi bitiktir. Üç adam böyle konuşarak yaprakların arasından sızan ışıklara doğru yürüdüler. Oraya vardıklarında gerillalar telaşsız mevzilerini hazırlıyorlardı. Meyve bahçeleri boyunca yeni siperler kazıldı. Dallara lambalar asıldı. Pirinç tarlalarından görülmesini önlemek için her lambayı büyük bir muz yaprağına sarmışlardı.